Ayrım 34.
Julianus'un kişisel dinsel sempatisi, Iamblichus tarafından ortaya konan yeni Platonculuk okulundan yanaydı, diyor Tim Cornell ve John Matthews. Mitra ve Magna Mater'e bağlı olup,
Ayrım 56. Ayrım 59. Ayrım 60. Ayrım 62.
Hristiyanlara karşı sert polemik yapıtlarının yanı sıra güç anlaşılır alegoriler de yazmıştı. Tim Cornell, John Matthew, AGE sayfa 191. Ancak tarihsel veriler, Julianus ile Magna Mater kültü arasındaki yakınlığın yalnızca Iamblichus'a bağlanamayacak denli eski ve salt bir sempati olarak nitelenemeyecek oranda derin olduğunu ortaya koyuyor. Bireysel bir inanç tercihi olmanın ötesinde belli bir ideale kilitlenmiş, örgütlü bir siyasi duruş anlamına geliyordu Julianus'un Mitra ve Büyük Anne ile ilişkisi. Tarihçi Roland Smith, Julianus'un Magna Mater kültü ve Kibele gizemlerine inisiye edilişinin 356 yılında Galya'da gerçekleşmiş olabileceğini söylüyor. Smith'e göre Rhône Vadisi boyunca Lyon Deltası'na dek uzanan bölgede yer alan birçok büyük kent Magna Mater kültünün merkezleri arasında yer alıyordu. Julianus'un 356 yılının ilk yarısını geçirdiği Viyana'da başlı başına Avrupa'nın en ünlü Kibele metropollerinden biriydi. Roland B. E. Smith, Julian's God, Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate, sayfa 138. Ancak buna karşın ünlü tarihçi, zaman ve mekan konusundaki belirsizliklere ve çok sayıda başka olasılığın varlığına da işaret ediyor. Söz gelimi, Julianus'un ergenlik çağını geçirdiği ve Ardonius, Nikokles, Hekebolius gibi gramer ve klasik felsefe ustalarından ilk kayda değer eğitimini aldığı İzmit'in en az Frigya döneminden beri Kibele kültünün Anadolu'daki büyük merkezlerinden biri olduğunu biliyoruz. Hemen yakınındaki Efes'te Büyük Anne çok uzun zamandır Artemis adıyla anılıyordu ve Julianus 351 yılında bu kentte eğitiminin de bir parçası olarak Hekate kültüne inisiye edilmişti. Gerek Artemis gerekse Hekate, Tanrıçanın farklı görünümleri olarak bilindikleri ve aslında aynı inanç ve evren kavrayışı sisteminin parçaları oldukları için Julianus'un bu kültle ileri düzeyde tanışıklığının da 351 yılı gibi erken bir tarihte gerçekleşmiş olması yabana atılacak bir olasılık değil. Otobiyografik nitelik taşıyan kendi yazılarında Julianus, eğitim sürecinin en önemli aşamasının dönemin ünlü yeni Platoncu düşünürlerinden Efesli Maximus'tan ders aldığı yıllara rastladığını söylüyor. Eski gizli bilgelik ile yakından ilgilendiği için sonraki yüzyılların Hristiyan tarihçilerine büyücü ve okültist olarak nitelenen Maximus, verdiği felsefi eğitimin dışında Julianus'u 351 yılında Efes'te Hekate kültüne inisiye eden kişiydi de aynı zamanda. Yine kendi yazılarında Julianus, Sezar olarak atanıp Avrupa'ya gittikten sonra Maximus'un yolladığı felsefe içerikli mektupları yastığının altında sakladığını ve geceleri uyumadan önce bunları tekrar tekrar okuyarak bir şeyler öğrenmeye devam etmeye çalıştığını, yapacağı konuşmaların metnini önce hocasına yollayıp onun onayını aldıktan sonra insanlara ilettiğini anlatıyor. Julianus, Epistule'ye B8-415A-D. Yani Efesli ünlü filozof, genç imparator için çok önemli bir otorite olmanın yanı sıra yakın bir dostu da. Modern Hristiyan kaynaklarının objektif olma kaygısıyla Julianus konusuna temkinli yaklaşmakla birlikte yüzyıllar boyunca kilise yazar ve tarihçilerince geliştirilmiş önyargılardan sıyrılmakta güçlük çektiklerini de görüyoruz. Söz gelimi ünlü Katolik ansiklopedisi onun iyi bir yönetici, bilgili bir Romalı ve adaletli bir devlet adamı olduğunu itiraf etme zorunluluğu hissederken Hristiyanlar cephe almasını, bütün ailesinin Hristiyan kuzeni tarafından öldürülmesinin yarattığı nefretle açıklamaya çalışıyor. Diğer yandan Efesli Maximus da genç Julianus'un bilgisi, yeteneği ve şeytani zekasıyla etkileyip yönlendiren bir yoldan çıkarıcı olarak sunuluyor ansiklopedide. Katolik Ansiklopedia Julian the Apostate. Eldeki oldukça sınırlı bilgiye göre Maximus, genç yaşında, Odysseus'un öğrencisi olmuş ve yeni Platoncu düşünceyle ilgili temel bilgileri ondan almıştı. Odysseus da önceki sayfalarda Julianus'u da etkilediğini söylediğimiz ünlü Iamblichus tarafından yetiştirilmişti. 3. yüzyıl sonlarında bunalım ve çöküş evresine girmeye başlayan Yunan felsefesinde son parlak dönemin temsilcileri olarak görünen Forhirius, Iamblichus ve Odysseus kökeni ve gerçek bilgeliği ayakta tutma iddiasındaki filozoflardı. Ve Yunan düşüncesini Mısır ve Mezopotamyalı ilksel köklerle yeniden buluşturmaya çalışıyorlardı. Dünya ve insanlık tarihiyle ilgili en eski kayıt ve ilahi bilgileri içerdiği söylenen ünlü Kalde kitaplarını orijinal kopyalarından okumuşlar ve öğrencilerine de aktarmışlardı söylentilere göre. Bu eğitimden geçen Maximus'un aynı belgeleri Julianus'un da kullanımına sunduğu ileri sürülüyor. Yani bir anlamda Julianus'a dek gelen bir eğitim süreci içinde Sibyl'in kitapları ile paralel izlenimi veren, dikkatle korunmuş ve saklanmış antik bilgi kaynakları çıkıyor yine karşımıza. İddialara göre Maximus gücünü eski bilgelikten alan büyü yoluyla mucizeler yaratma yeteneğine sahipti. Çoğunlukla batıl inançlarla iç içe geçmiş anlatılarda onun Efes'teki Hekate heykelini canlandıracağına, gülümsemesini ve elinde tuttuğu meşalelerin aniden yanmasını sağladığına ilişkin masalsı ayrıntılara rastlıyoruz. Robert Torkin, The Cults of the Roman Empire, sayfa 288. Katolik kaynaklar Julianus'u da bu tür gösterilerle etkilediğinden söz ediyorlar. İşin söylenti ve safsata kısımlarını ayıkladığımızda Maximus'la ilgili elimizde kalan net bilgiler şunlar. Iamblichus'un en iyi öğrencilerinden biriydi. Bir matematik, astronomi, felsefe ve tarih uzmanıydı. Sade ve gösterişsiz bir yaşamı yeğliyordu. Magna Mater kültüne bağlıydı. Adı ister Kalde kitapları olsun ister başka bir şey, elinde çok eski zamanlardan beri korunmuş orijinal antik kaynaklar vardı ve hepsinden önemlisi Pitagoras düşünce ve ilkelerinin 4. yüzyıldaki en önemli temsilcisiydi. Bütün bunlar onu Fraternis'in üstad kategorisine yaklaştıran nitelikler. Diğer yandan Julianus'un kendinden önceki kimi Roma imparatorları gibi kolayca etki altına alınıp yönlendirilebilecek saf bir aristokrat olduğunu düşünmek de hiç akla yatkın değil. Maximus'tan çok önce temel eğitimini Ardonius ve Nicoles'ten almış. Bu arada çok büyük olasılıkla yine Nicocles tarafından Eloisis kültünün gizemlerine inisiye edilmişti zaten. Görece daha geç bir dönemde tanıştığı Maximus'tan etkilendiği ve onu bir hayli önemsediği çok açık olsa da kendi yazdığı kitaplar Julianus'un oldukça donanımlı bir düşünür olduğunu ortaya koyuyor. Bugün elimizde yalnızca bir bölümü bulunan yapıtlarında Julianus hem kadim felsefi geleneklerin ve düşünce biçimlerinin derli toplu bir panoramasını sunuyor hem de derin analizlere girerek evrenin niteliği, ilahi yaratıcı güçler ve varoluş üzerine kendi katkı ve görüşlerini getiriyor. Uzmanların da üzerinde birleştiği gibi en önemli yapıtı Tanrıların Annesi üzerine başlıklı deneme. Bu metin ilk başta sanılacağı gibi dinsel bir söylev falan değil. Onu Pitagoras ve Sibyl gelenekleriyle buluşturan ve bu anlamda fraternis bağlantısını açıkça teyit eden felsefi ve kozmolojik bir analiz. Julianus bir yandan kendi döneminde iyice masalsı hale getirilmiş Yunan çok tanrılı mitlerini koca karı masallarından ayıklayarak deşifre etmeye çalışırken, bir yandan da evrenin temel işleyiş ilkelerini belli bir hiyerarşik yapıya sahip yaratıcı güçler kavramıyla açıklıyor. Ona göre madde, yeryüzünden göklerdeki yıldızlara dek uzanan bir alan içinde yaygın biçimde bulunan yaratıcı, üretici güç tarafından denetlenmekteydi. Ve doğa adını verdiğimiz bu güç, efsanelerdeki Attis'ten başka bir şey değildi. Ancak maddeyi ve maddesel türleri harekete geçirebilmek için bu yaratıcı gücün, kendisinden önce var olan bir nihai nedene gereksinimi vardı ki, hiyerarşinin bir üst basamağında o nedenselliği içinde taşıyan, kavranabilir üretken göçlerin kaynağı yer alıyordu. Yani büyük anne bir diğer adlandırmayla mitlerdeki Kibele. Julianus, Upon the Mother of the Gods, 325. Julianus, klasik Yunan mitlerinde iyice kişileştirilen çok tanrılı Pantheon'un tanrılarının dairesel yörüngeler üzerinde hareket eden gök cisimleri olduğunu düşünüyordu ki Güneş, onların içinde yer aldıkları sistemin yöneticisi ve en büyüğü, en güçlüsüydü. Evrenin daha üst düzey katman ve bölümlerinin de yine görülebilir ve kavranabilir göksel olgular olduğu inancındaydı. Söz gelimi, Attis mitlerindeki Gallos nehrini güney göklerindeki Samanyolu ile kıyaslıyordu. Bütün bu metinler onun sıkça ileri sürüldüğü gibi putperest falan değil, evrenin yapısıyla ilgili epey kafa yoran ve daha çok Gnostik ekol ile yakınlık sergileyen bir düşünür olduğunu kanıtlamaya yeterli. Bir Hristiyanlık eleştirisi olarak kaleme aldığı Gallilere Karşı adlı yapıtında yalnızca Judaizm kökenli dogmatik tek tanrıcılığı değil, Yunan çok tanrıcılığını da basit ve çocuksu düşünce yapısından dolayı eleştiriyor Julianus. Helenlerin tanrılarla ilgili kendi mitlerini inanılır olmaktan uzak canavar hikayelerini uydurdukları doğrudur. Söz gelimi, Kronos'un kendi çocuklarını yiyip sonra onları kustuğunu, Zeus'un annesiyle uygunsuz ilişkiye girip ondan çocuk sahibi olduğunu, sonra da bu ilişkiden olan kendi kızıyla evlendiğini ya da evlenmeksizin cinsel birleşmede bulunduğunu ve ardından onu başkasına verdiğini, Persepon mitini kastediyor, anlatırlar. Bir başka efsanede bedeni parçalara ayrılan Dionysos'un etlerinin sonradan yeniden bir araya gelişinden söz edilir. Julianus Against the Gallians. Julianus bu çok tanrıcı masallara kimi zaman alaycı bir dille yaklaşıyor. Çünkü onun düşüncesine göre zaman içinde özünden uzaklaşacak denli yozlaştırılıp değişen bu mitler sözcüğü sözcüğüne doğru kabul edilecek gerçek olgular değil, yalnızca altında daha temel evrensel ilkelerin gizlendiği basit alegori ve eğretilemeleri içermekte. Buna karşılık Julianus söz konusu yapıtında Yunan mitlerindeki garipliklere değindikten sonra Judaizm ve Hristiyan doktrininin de aynı yaklaşımla analizini yapıyor ve Genesis, Tekvin kitabındaki Cennetten Kovuluş bölümünü eleştiriyor. Tanrı'nın Adem'e yardımcı olsun diye yarattığı eşin, onun cennetten kovuluşuna neden olacak bir şanssızlık getireceğini bilmemesi mümkün müdür? Yılan Havva ile konuşurken hangi dili kullanmıştır peki? İnsanların dilini mi? Bu hikayenin Helenlerin uydurdukları o mitlerden ne farkı vardır? Dahası Tanrı'nın insanları iyi ve kötüyü ayırt etme yetisinden yoksun bırakmak istemesi aşırı derecede garip değil midir? İyi ve kötüyü birbirinden ayıramamaktan daha büyük bir aptallık olabilir mi? Çünkü kötüden kaçınıp uzak durmayı bilemediği sürece iyiyi kavrayıp ona ulaşmak için çabalamayı da bilemeyecektir. Kısacası bu hikayeye göre Tanrı insanın kendisi için en değerli unsur olan bilgeliği tatmasını istememektedir. Dolayısıyla eğer iyi ve daha az iyi arasındaki farkı anlamanın bilgelik işi olduğunu aptallar bilebiliyorsa, bu durumda yılan, insan soyunun düşmanı değil, tersine yardımcısı olsa gerekir. Bu efsanelerin her biri daha derin bir yorumlama gerektiren, üzeri örtülü mitler olmadığı sürece ki ben öyle olduklarına inanıyorum, Tanrı'ya yapılmış saygısızlıklarla dolu demektir. Julianus A.G.E. Talihsiz bir devrim denemesi. Bir yönetici olarak profilini incelediğimizde onun Roma İmparatorluğu içinde ciddi bir reform hareketine hazırlandığını ve hatta bunun ilk büyük adımlarını attığını görüyoruz. Göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri temel hizmetlerin aksamasına ve kimi zaman işlemez hale gelmesine neden olan bürokratik tıkanıklığı ortadan kaldırmaya çalışmasıydı. İlk adım olarak kilit noktalardaki yöneticileri görevden alarak yerlerine güvendiği danışmanlarını atadı. Ve halkın çok şikayet ettiği yolsuzlukların üzerine gitmek için de bütün bu davaları inceleyecek 6 yargıçtan oluşan bir kurul belirledi. Kalkedon'da, bugünkü Kadıköy, yapılan duruşmalarda Konstantius dönemi bürokratlarından çoğu yargılandı ve hüküm giydi ki Ammianus, hukuki süreç içinde bazen kantarın topuzunun kaçtığına ve adil olmaktan uzak sert cezaların verildiğine değinerek Julianus'u eleştiriyor. Ammianus, Marcellinus, A.G.E. B.22-3-1. Asıl kritik meseleye, yani Julianus'un ölümünden sonra yüzyıllar boyunca Hristiyan tarihçilerce nefretle anılmasına neden olan uygulamalara geldiğimizde yine çok ciddi bir reform hareketiyle karşılaşıyoruz. Konstantine döneminde Hristiyan kilisesi devlet koruması altına alındıktan sonra psikoposların yoğun baskıları sonucu imparatorluk bünyesinde bir dizi karar alınmıştı. Buna göre yüzyıllardan beri bir sosyal hizmet olarak çeşitli tapınakların bakım onarım ve genel giderleri için bütçeden ayrılan paylar bütünüyle durduruluyor ve bu kaynaklar yalnızca kiliseye tahsis ediliyordu. Resmi kapatma kararı çıkarılmasına gerek kalmadan gelir kaynakları yok edilen tapınaklar böylece birer birer terk edilip kapılarına kilit vurulmuş, kimi kentlerde büyük ve gösterişli tapınaklara piskoposlar tarafından el konarak bunlar kiliseye çevrilmişti. Rahiplik kurumunun ve bütün ruhban sınıfının iaşe ve maaşları da devlet tarafından karşılanmaya başlamıştı. Bir başka deyişle Konstantine, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek bir tercih kullanarak Hristiyan kilisesini güçlendirirken diğer dinsel kurumları yok olmaya doğru itme yolunu seçmişti. Daha göreve gelir gelmez Sulianus'un ilk yaptığı işlerden biri bu uygulamayı iptal etmek oldu. Devletin inanç ve ibadet hizmetleri için ayırdığı kaynaklar, onaylanan bütün tapınak ve kurumlara eskiden olduğu gibi eşit olarak dağıtılacaktı. Yoksulluk ve bakımsızlıktan dolayı kapanan tapınakların yeniden açılmasını sağladı. Fanatik gruplarca yıkılan ya da zarar gören dini merkezleri onardı. Bu arada geçen yıllar içinde bütünüyle kiliseye aktarılan parasal desteğin de büyük bir bölümünü usulsüz borç kabul ederek piskoposlardan geri istedi. Julianus'un Hristiyan cemaatlerinin bunca tepki ve nefretin toplaması hiç de şaşırtıcı değil. Mesele yalnızca sıradan bir inanç tercihiyle sınırlı kalmıyordu çünkü. Ciddi miktarlardaki ekonomik kaynaklar da elden gidiyordu. Bürokrasiyi elinden geldiği kadar azaltıp temel sorunların çoğunda alt yöneticileri devreden çıkararak sorunları kendisi çözmeye çabalıyordu Julianus. Ancak koca bir imparatorluğun her yerine yetişemeyeceğinin de bilincindeydi. Kaynaklar onun toplumsal reformları yaygınlaştırma ve uygulamada işleyişi hızlandırmayı sağlayacak aracı sosyal gruplar oluşturduğundan söz ediyorlar. En güvendiği danışman ve yardımcıları ona gücünü ve desteğini sağlayan ordunun generalleriydi. Bir de bilgi ve deneyimlere saygı duyduğu eğitimciler ve öğretmenler. Bunlar çoğunlukla Galya'da tanıdığı ve birlikte çalıştığı Fransa'nın güney bölgelerinde yaşayan iyi eğitimli kişilerdi. İlk büyük atamalardan biri Galyalı senatör ve retorikçi Claudius Mamertinus'u konsül yapmasıydı. Claudius, 362 yılının Ocak ayında yaptığı bir konuşmada Julianus'u, Augustus'tan beri ilk kez imparatorluğu yenilik ve reformlardan geçirerek yeni bir altın çağa götürecek lider olarak sunuyordu. Walter E. Roberts, Michael D. Mayo Jr. A.G. Gerçekten de yeni bir altın çağ peşindeydi Julianus ve getireceği yenilikleri Roma devletinin efsanevi kökleriyle buluşturarak iktidarına bir misyon havası katmaya çalışıyordu. Coğrafi olarak en çok önemsediği bölge de Galya'ydı ve büyük bir olasılıkla Fransa'nın güneyindeki Albiga kasabası bu altın çağ düşünün çekirdeğini oluşturmak üzere onun talimatıyla kurulmuş, adını da Roma'nın kuruluş efsanelerindeki ilk yerleşim merkezi olan ünlü Alba Longa'dan almıştı. Bu kasabanın ve onun Albi soyundan gelenler anlamında Albigensler olarak tanınan sakinlerinin Avrupa tarihinde oynayacağı çok kritik rolü ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak göreceğiz. Roma toprakları üzerinde eğitim ve kültür ağırlıklı bir yenileşme programını uygulamaya koyan ve ekonomik çürümüşlüğü, gelir dağılımını iyileştirici düzenlemelerle aşmaya çalışan Julianus, devletin kemikleşmiş bürokratik yapısını da kısa bir süre içinde ciddi biçimde kırmayı başarmıştı. 361 ve 362 yıllarının Fraternus tarihindeki en parlak dönemler olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki deneyimlerde olduğu gibi Sat askeri gücü kullanarak denetimi ele geçirmek adına Magnentius gibi kaba ve hırslı generallere ya da Diocletianus gibi yönetim zaafları olan imparatorlara yön vermeleri gerekmiyordu artık. Julianus Fraternus tarafından yönlendirilen değil, tersine Fraternus'u yöneten ve yeni stratejilere doğru ilerleten Pythagoras'tan biri benzerine rastlamadıkları bir liderdi. Kardeşlik dağıldıktan sonra ortaya çıkan 200 yıllık darbeci gelenek de gerek kalmadığı için tarihe karışma yoluna giriyordu artık. Heyecan o denli artmıştı ki Libanius gibi yazarlar Julianus iktidarını dünyanın özgürlüğe kavuşma sürecinin başlangıcı olarak nitelemekte sakınca görmüyorlardı. David Hunt, Julian, Averil Cameron ve Peter Garnsey editörlüğündeki Cambridge Ancient History Volume 13 The Late Empire adlı derleme 1997 sayfa 46. ülkenin değişik yerlerindeki Mitra grupları ise yeniden kökenlerine doğru dönerek Magna Mater tapınaklarında bir araya gelmeye başlamışlardı. Julianus, batıl inanç ve tutuculuğun egemen olduğu Doğu eyaletlerindeki büyük kentlerde geniş ve zengin kütüphaneler kurdurarak büyük klasik yapıt koleksiyonlarını bir araya getiriyordu ki bunların en önemlisinin açılışını Antakya'da bizzat kendisi yapmıştı. Ne var ki? İçeride reformlar başarıyla yürüse ve işler iyi gitse de tarihin her döneminde olduğu gibi Roma, Doğu sınırlarında artık neredeyse klasikleşmiş Pers tehdidiyle yüz yüzeydi yine. Parlak kariyerinin ve 2,5 yıllık yönetimi süresince elde ettiği başarıların etkisiyle heyecanlanan Julianus, 300 yıldır hiçbir Roma imparatorunun tam anlamıyla başaramadığı bir işe soyundu aniden ve Pers sorununu kökünden çözmek üzere doğuya büyük bir sefer düzenlemeye karar verdi. Galya'daki askeri başarılarına ve deneyimlerine güveniyordu. Üstelik içeride işler iyice yoluna girmiş göründüğü için sefer sırasında gözü arkada da kalmayacaktı.